Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri, hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Cenab-ı Allah bizi ve yavrularımızı zamanımızın şerlerinden, şerlilerinden muhafaza eylesin. Hakkımızda hayırları halk eyleyip şerleri def eylesin. Bütün ümmeti Muhammed'i kafirin, zalimin, Yahudinin zulmünden kurtarsın inşallah diye dua ederek başlamak istiyorum. Değerli dinleyenlerimiz, bizim medeniyetimizde, bizim kültürümüzde, bizim manevi hayatımızda öğüt, nasihat, vaaz, sohbet, pentname geleneği vardır. Hani bunların biz hepsini attık da yerine bir tek öğüt kelimesi koyduk ya, halbuki bunlar birbirinden farklı şeylerdir. Arapçadır diye 8-10 kelimeyi atıp da yerine bir kelimeyi koyacak olursak, 10'da 9 zarardayız demektir. Çünkü biraz evvel arz ettiğim gibi her kelimenin, her ıstılahın, her terimin kendine ait bir nüansı, bir farkı var. Vaaz başka bir şeydir. Öğüt başka bir şeydir. Nasihat başka bir şeydir. Pentname diye yazılan eserlerin hedefleri daha değişiktir. Bunun için bu terimleri tekrar gücümüz yeterse kullanmaya çalışalım. Yetmezse dilimizden Arapçadır diye kelimelerin atılmasına karşı çıkalım. Çünkü bunun da altında, Arapça, Farsça kelimeleri atmanın altında din aleyhtarlığı, fiilen dine muhalefet, Müslümanları, Türkleri, Türkiye insanlarını dinden, manevi değerlerden uzaklaştırma fikri yatmaktadır. Bütün bunları niye söyledim? Bugün nasip olursa bu haftaki sohbetimizde İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin oğluna olan vasiyetlerini arz etmeye çalışacağım. Yetişirse bitirmeye gayret edeceğim, yetişmezse de haftaya devam edeceğim. İmam-ı Azam deyince malumunuz mezhebimizin imamıdır. İmam-ı Şafii Hazretleri de, Ahmed İbni Hanbel Hazretleri de, İmam Malik Hazretleri de hak mezhep imamlarıdır. Hiç şüphe yok. Amelde yalnız, ibadetlerde mezhep, hak mezhep dörttür. İtikatta hak mezhep ikidir. Ehl-i sünnet vel cemaat kendi arasında Maturidiye, Eş'ariye diye ikiye ayrılırlar. Bunların dışındaki mezhepler hak değildir, batıldır. Mutezile, Cebriye, Kaderiye bunlardan birkaç tanesidir. Buraya niye girdim? Efendim, mezheplerin hak olması amelde, ibadetlerin uygulamasında dört mezhebin dördü de haktır diyoruz. Efendim, madem dördü de haktır, öyleyse istediğimiz zaman istediğimizden alalım, hangisi işimize geliyorsa onu uygulayalım. Buna telfikul mezahib deniliyor ki bu doğru değildir, caiz değildir. Disiplini yok eder. Düzenli hareketi yok eder. Kaosa sebep olur. Mezhepleri seçtikten sonra o mezhebin sınırlarına azami derecede riayet etmek gerekir. Ama artık başka yol kalmamışsa hak olan komşu mezhepten bir hükmün de takliden alınıp uygulanması caizdir. Buna ulema izin vermiştir. Bana diğer mezhebi taklit konusunu çok yaşlı bir hanım anlattı. Size de nakletmiştim ama her programımızı bütün dinleyenlerimiz dinliyor değildir. Belki bir kısmı yeni dinliyordur, onu duymamıştır veya duyanlara da tekrar olsun. Bir meclisteydik. Bulunanların hepsi Hanefi, bir tane yaşlı bir hanımefendi, yanılmıyorsam Siirtli, Şafii idi. Ona dediler ki, Fatma nine, sen Şafii'sin ama bugün de Hanefi'ye göre hareket et dediler. Bak buradaki herkes Hanefi, bir şey yapılacaktı da iki mezhep arasında fark vardı. Bugün de Hanefi'ye göre hareket et dediler. O yaşlı kadın dedi ki, İmam-ı Şafii benim babamdır, İmam-ı Azam da benim amcamdır. Babamın sofrasında karnımı doyuracak el kadar ekmek olduğu sürece amcamın kapısına gidersem babama karşı saygısızlık yapmış olurum. Babamın sofrasında el kadar ekmek de kalmaz, karnımı doyuracak hiçbir şey kalmazsa amcama giderim. O da yabancı değil, o da amcamdır. O zaman ona gitmem de babam için saygısızlık olmaz dedi. Dedim ki ya bir kadın bir meseleyi ancak bu kadar güzel anlatabilir. Hem yaşlı hem öyle üniversitesi de bitirmişliği de yok. Anadolu irfanı dediğimiz irfanla dedi ki hak mezhebi taklit caiz ama kendi mezhebinde karnını doyuracak bir şey kalmazsa ona gideceksin. Yoksa ikide bir kapıyı aşındırmayacaksın, babana karşı saygısızlık olur dedi. Nokta. Şimdi efendim, vasiyet diyelim, öğüt diyelim, nasihat diyelim. Ama vaaz ayrı bir şey, biraz önce söyledim. Bizim dinimizde, maneviyat hayatımızda ayrı bir yere sahip. Daha çok da öğüt deyince babaların evlatlarına verdiği öğütler akla gelir. Ey oğul, ey kızım, ey evladım şeklinde başlayanlara öyle deriz. Kur'an-ı Kerim'de Lokman Aleyhisselam'ın oğluna hitabı nakledilir. Lokman suresinde. Ya bunayye la tüşrik billah, inne şirke le zulmun azim. Ey oğulcuğum, sakın Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk çok büyük bir günahtır, azim bir hatadır. O şirk üzere de ölürsen affın da umulmaz dedi. Konumuzla ilgisi ya bunayya, hem yumuşak hitap etti, ey oğulcuğum dedi. Sonra da en büyük hatayı zikrederek sakın buna düşme dedi. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'e de ey evladım, ey oğlum, ben rüyamda seni kurban ederken görüyorum dediğini duyduğumuz gibi, Hazreti İsmail'in de ya ebet if'al ma tu'mer seteciduni inşaallahu minessabirin. Ey babacığım, Allah sana ne emrediyorsa onu yap, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın derken, baba diye hitap etmediğini, ey babacığım diye hitap ettiğini görüyoruz. Demek ki buradan varmak istediğimiz nokta şu: öğütlerin, nasihatların, vasiyetlerin daha tesirli olabilmesi için karşımızdaki insana, nasihat etmek istediğimiz insana, öğüt vermek istediğimiz insana yumuşak bir dille hitap etmemiz lazım. Yumuşak dilin Kur'an terminolojisindeki ifadesi kavlen sedidadır. Tesirli, yumuşak, hoşa giden hitap şekli demektir. İmam-ı Azam da oğluna diyor ki, evladım, Cenab-ı Hak sana doğru yolda hidayet ve her hayır işinde yardım ihsan buyursun. Bak, her doğru işi yap, her yanlıştan kaçın demeden evvel bir dua ile başlıyor. Bu da bize bir usul öğretiyor. Allah seni hayırlara muvaffak eylesin. Şimdi sana bir takım vasiyetlerde bulunacağım. Onları güzelce zapt ve hüsredip gereğiyle işlem yaparsan, amel edersen ve buna devam edersen iki cihanda sesin senin için kurtuluş ve saadeti ümit ederim. Cümlelerin içinde manalar saklı. Diyor ki beni dinleyeceksin ama gereğini yerine getirirsen iki dünyada mesud olacaksın. Ümit ederim, yani %100 garanti veremem ama eğer yerine getirirsen Allah'ın izniyle sen kazanırsın diyor. Nasihatler, öğütler, verenlerin 10, 20, 30, 40, 50 yıllık tecrübelerini kısa sürede karşıdakine aktarması demektir. Öğüt alan, nasihat dinleyen, vasiyetler kendisine tembih edilen kişi bunlara değer verirse 10, 20, 30, 40, 50 seneyi bir saatte kazanmış olur. Peki babacığım, nedir öğütlerin? 1. Bütün uzuvlarını sırf Cenab-ı Hakk'ın sevgi ve korkusundan dolayı, Cenab-ı Allah'ın sevgi ve korkusundan dolayı günah işlemekten uzaklaştır, muhafaza et. Bütün uzuvları deyince malumunuz, günah sadece çalmakla, çırpmakla, adam öldürmekle olmaz. Bütün uzuvların, bütün organların kendine has günahları vardır. Gözün günahı vardır, kulağın günahı vardır, elin günahı vardır, ayağın günahı vardır, kalbin günahı vardır. Her organı diyor. Peki her organın günahtan uzaklaşması, ibadete yönelmesi için ne lazım? Kalpteki imanın güçlü olması lazım. İman zayıf olursa sadece kalpte kalır ve organlara sirayet etmez, tesir etmez, elektriği geçmez. İman güçlenirse, iman nasıl güçlenecek hocam? Sohbet dinleyerek, kitap okuyarak, Allah'ın yarattıklarını düşünerek, kainat kitabını müzakere ederek imanı güçlendireceğiz. Kur'an ayetleri okuyarak, dinleyerek. Ne buyurmuştu Cenab-ı Allah? Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda imanları artar, Rablerine olan tevekkülleri artar buyurmuştu. Hele Fetih suresinde ise وَالَّذ۪ي أَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ ف۪ي قُلُوبِ الْمُؤْمِن۪ينَ لِيَزْدَادُوا اِيمَانًا مَعَ اِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا buyurulmuştu. Ne diyordu? Cenab-ı Allah müminlerin kalbine sekineti, sükuneti, itidali, yavaş ve yumuşak hareket etmeyi, sinirle, gazapla hareket etmemeyi inzal buyurdu, indirdi ki mevcut imanlarıyla beraber imanları artsın. Bunu yapmak için de harpte Cenab-ı Allah diğer ordularını devreye sokar. Günlük hayatta yerlerin ve göklerin orduları Allah'a ait olduğu için herhangi bir ordusunu, halet-i ruhiyesini, psikolojisini, ruh haletini Müslümanın kulunun imdadına gönderir. Onun kalbine bir sükunet indirir ve onun da mevcut imanı daha da artar. Demek ki imanın artması da mümkün. Artması için yollara da başvurmak gerekir. Durup dururken imanım artır, imanım artır demekle olmaz. Dualarımızdan, Kur'an'dan öğrendiğimiz dualarımızdan birisi neydi? Allahümme habbib ileynel imane ve zeyyinhu fi gulubina ve kerrih ileynel kufra vel fusuqa vel isyan ve cealna minel raşidin. Ya Rab, bize imanımızı sevdir, onu kalbimizde süsle, bize iyi amellere dair rağbet ver ya Rabbi. Kötü işlerden de bizi tiksindir ya Rabbi. Sadece terk etmekle kalmayıp tiksinelim, iyi işleri sanki gönülsüz yapıyormuş gibi yapmakla kalmayalım, onları da severek yapalım diye dua etmemizi Cenab-ı Allah bize öğretmişti. Dönüyoruz, İmam-ı Azam evladına diyor ki, kalbindeki imanı güçlendir ki organların günahtan uzaklaşsın. Size de naklettiğimi hatırlıyorum. Kalbindeki iman seni camiye götürmüyorsa cennete nasıl götürecek denilmişti. Bir kere daha dikkatlere iletiyorum. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getir, ona halisane kulluk et. Canım bu da bilinmeyecek bir vasiyet mi? Bunu söylemek için illa İmam-ı Azam olmaya gerek var mı? Yok. Ama karşıdakinin duymaya ihtiyacı var. Söyleyen kim olursa olsun. Fezekkir fe innez zikra tenfa'ul mu'minin ayetini defalarca okumuyor muyuz size sohbetlerde? Zikret, hatırlat, tekrar söyle, çünkü hatırlatmak mümine fayda verir diyordu Cenab-ı Allah. Devamında ikinci nasihat olarak buyuruyor ki İmam-ı Azam Gaddesallahu Sırrahul Aziz, işlemeye mecbur ve muhtaç olduğun işlerde cahillik üzere mıhlanıp kalma. Dünya işlerini de, ahiret işlerini de bilerek yapmaya çalış. Hemen arz edeyim ki, bir kelimenin bile manasını anlamadan Fatiha'yı, Zamm-ı Sure'yi okuyarak namazını kılsa namazı geçerlidir. İlla manayı bilecek ki geçerli olsun, manayı bilmeden kılınan namazın ne faydası? Bunlar lüzumsuz, ölçüsüz sözlerdir. Cennet sadece de diplomalıların buluşacağı bir yer değildir. Bir kelime Arapça bilmeyenin de cennete giden yolunu tıkamaya kimsenin hakkı yoktur. Ancak bilir de yaparsa daha iyi olur. Buna bir engel de yoktur. Hiçbir alim, hiçbir hoca da sakın manasını öğrenmeyin demiyor. Dünyevi işlerde de diyor ki sahanızın uzmanı olmaya çalışın. Böyle rastgele kulak dolgusu bilgilerle meslek icra etmeye kalkmayın. Mükemmellik teferruatta gizlidir demiştik hatırlarsanız. Mükemmellik teferruatta gizlidir demiştik. İmam-ı Azam diyor ki, dünya ve ahirete yönelik işlerinde cahil kalma, öğrenmeye devam et. Öğrenerek, bilerek yaptığın işlerin sana faydası daha çok olur. Burada iki noktaya dikkatinizi istirham etmek istiyorum. Bunlardan birisi, Müslüman bildiğinin alimi ve muallimi olacak, öğreticisi olacak. Bilmediğinin cahili ve talebesi, öğrencisi olacak. Herkesin her şeyi bilmesine imkan ve ihtimal yoktur. Ben bildiğim konuları diğer kardeşlerime aktarmaya çalışacağım. Bilmediğim konuları da başkalarından öğrenmeye çalışacağım. Bir taraftan dolmayan öbür taraftan boşalamaz. Bir taraftan almayan öbür tarafa veremez. Kendinden üstten istifade etmeyen kendinden altındakine istifade sunamaz. Bunlar anlaşılmayan sözler değil ama söz buradayken rahmetli Aliye İzzet Begov için serlevha diyeceğimiz, manşet diyeceğimiz, altın söz diyeceğimiz şu sözünü bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Göklerin talebesi olmadan yerlerin öğretmeni olamazsınız. Göklerin talebesi olmadan yerlerin öğretmeni olamazsınız. Göklerin talebesi ne demek? Vahiy kaynaklı bilgileri edinmezseniz, bilgileriniz vahiyden kaynaklanmazsa, قَالَ اللّٰهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهُ'dan menbaalanmazsanız, beslenmezseniz, yerlerin öğrencisi olamazsınız. Yerlerin öğretmeni olamazsınız. 1-2-5-8 söylersiniz, bir müddet sonra sepette pamuk biter. Göklerin talebesi olmadan yerlerin öğretmeni olamazsınız. Efendim, üçüncü maddeyi dikkatlerinize sunmak istiyorum. İmam-ı Azam Hazretleri oğluna buyuruyor ki, dini ve dünyevi işlerinde kendisine muhtaç olacağın zevattan mada başkalarıyla uzun uzadıya görüşme. Yani bir insanla arkadaşlık yapıyorsan, görüşüyorsan, kendi kendine sor. Bunu bu kişiyle arkadaş olmamda dünyevi bir faydam, meslekle ilgili bir faydam var mı? Bana bir şey öğretiyor mu? O öğretiyor, devam et. Ahiretimle ilgili bir fayda var mı? Var, devam et. Ya ne dünyama yarıyor ne ahiretime? Gel oturalım, niye laflayalım, zaman öldürelim, vakit geçirelim. Bunlar Müslümanın izzetini, saygınlığını, etraftaki itibarını zedeleyen şeylerdir. Ayrıca ya dünyamıza ya ahiretimize faydalı olmuyorsa o bize zararlı da oluyor demektir. Kişi sahibinden, arkadaşından azar sözünü hepiniz bildiğiniz gibi, arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim sözünü de hepiniz bilirsiniz. El mer'u ala dini halilihi hadisi şerifini de duymuşsunuzdur. Kişi arkadaşının dini üzeredir buyurmuş Efendimiz. El mer'u ma'a men ahabbehu. Kişi sevdiğiyle beraber olur. Dünyada kiminle düşüp kalkıyorsa ahirette de onunla beraber olur. Mustafa Başaran hocamız var, kulakları çınlasın. Allah razı olsun, bize Kayseri'de hocalık da yaptı. Daha sonra İstanbul'da beraber çalıştık. Bir günahkar zat için bir Kadir gecesinde vatandaştan birisi demiş ki, niye falana dua etmedin? O demiş ki Mustafa Başaran Hoca, gel edelim, aç elini demiş. O da açmış. Allah ahirette seni onunla beraber haşretsin deyince, yok yok yok hoca, ben ona razı değilim demiş. E peki, hem dua istiyorsun hem onunla beraber olmayı istemiyorsun. Bu nasıl iş diye Hoca Efendi taaccubunu ifade etmiş. Fihi ma fih deyip geçiyoruz. Eğer kötülerle arkadaşlık yaparsan seni kemalattan müflis kılar. Yükselmekten alıkor. Mesleğinde de yükselemezsin, maneviyatta da yükselemezsin dedi. Dördüncü nasihat olarak İmam-ı Azam evladına diyor ki, nefsin hakkında rıfk ve adaleti ihtiyar et. Şu şartla ki, onu hevaya meylettirerek seni yoldan çıkarmasına meydan vermeyecek derecede ona bak, ama onu usandırıp da ibadeti bir daha yapmayacak şekilde üstüne varma, yükleme. Bu sözü kısaca nakletmek kolay, dinlemek de kolay ama izah lazım. İşte hocanın görevi de o zaten. Efendim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ buyurdu Cenab-ı Allah. Evet, zerre kadar iyilik yapan faydasını görecek, zerre kadar hata işleyen cezasını görecek. Allah isterse cezayı affeder, ayrı. E peki, ben bu gece 200 rekat namaz kılacağım. Niye kardeşim? Ya zerre kadar iyilik yapsak sevabını görmeyecek miyiz? Evet, 200 rekat kıl. Kılma kardeşim. O zaman nefsini yorarsın, bir daha da seni gece namazına kaldırmaz. Ben çok sivri misal veriyorum 200 rekatı da. 50 rekat kılacağım, 40 rekat kılacağım nafile demen de doğru değil. Bizim örneğimiz Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. 2, 4, 6, 8 rekat kılmış teheccüdü. Evvabin namazı 2 veya 4, azami 6 kılınır. Kuşluk namazı 2 veya 4 kılınır. Nafileler de nefsi yorarsanız şeytanın işini kolaylaştırmış olursunuz. Çünkü bir daha o işi size yaptırmamanın yolunu yakalamış olur. Ben bugün 8 cüz Kur'an okuyacağım. Yok kardeşim, bir cüz oku. Yarım cüz oku ama her gün oku. Devamlı oku. Bugün 8, yarın 1, öbür gün 10 okumaya kalkarsan hem kendini yorarsın, nefsi usandırırsın, şeytan da oradan sana kahkahalarla güler. Dikkatinizi istirham edeyim. Şeytan elbette günah işletmek için vardır. İnsanların Allah'a giden yoluna oturmak için vazife istedi, izin istedi. Ama onun taktiklerinden birisi de çok ibadetle nefsi yorup bir daha yaptırmama yoluna gitmesidir. Buna da dikkat etmek lazım. Hocam sen bunları kafadan mı söylüyorsun? Ayetten, hadisten istinadın var mı? Delilin var mı? Elbette var. Olmadan konuşursa zaten kendi hocalığına da zarar verir. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabilerden geldiler. Birisi dedi ki, ya Resulallah ben ömür boyu oruç tutacağım. Öbürü dedi ki, ben hiç evlenmeyeceğim. Efendimiz dedi ki, bir oturun bakayım. Cenab-ı Allah beni size örnek olarak göndermedi mi? Gönderdi. Ben evli miyim? Evet. Öyleyse siz de evleneceksiniz. Evlenmemekle daha dindar olacağınızı mı zannediyorsunuz? Evlenmeyince ibadetlerinizin sevabının artacağını mı zannediyorsunuz? Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde buyurdu ki, kim evlenirse dininin yarısını kurtarmış olur. Bekarlık günahkarlığa daha yakındır. Hele günümüzde bunu görmemek mümkün değil. Dedi ki evlen, çünkü ben öyle. Öbürüne dedi ki, öyle her gün oruç tutmanı doğru bulmam. Ben bazen oruç tutarım, bazen de tutmam. Sen illa çok istekliysen, bir gün tutup bir gün yiyerek, bir gün tutup bir gün yiyerek devam et. Buna da Savm-ı Davud denilir. En çok bu olsun, bundan daha ileriye gitme dedi. Eğer giderse, A. Nefsi yorar 3-5-8 ay sonra, B. Oruç tutmak onda adet haline gelmiş olur. İbadet olmaktan çok, işte yemiyoruz ya, alıştırdık. Hakikaten gece sahurda da yedikten sonra akşama kadar da canım bir şey istemiyor demeye başlar. Belki 2 ay, belki 3 ay, belki 4 ay sonra. Bu arada takriben 1 yıl kadar evvel bana gelen bir soruyu da dikkatlerinize sunmak istiyorum. Hocam dedi, benim başımda bir sıkıntı vardı. Bu sıkıntı giderse 3 sene oruç tutacağım diye adadım dedi. Kardeşim, adarken niye ölçülü olmadın ya? 3 sene oruç ne demek? Bütün seneyi oruçlu geçirmen demek. 3 sene. Şu kadar gün eder efendim. Şimdi ne? Şimdi, tabii söylerken dikkat etmezsen, uygularken sıkıntıya girersin. Ne dedi İmam-ı Azam evladına? Nefsini şımartma. İbadetlerde tembellik yapma. Ama nefsini usanacak kadar da yorma. İbadetlerden de usandıracak şekle getirme. Hayrul umuri evsatuha. Efendimiz buyurdu. İşlerin hayırlı olanı orta olanıdır. İşlerin hayırlı olanı orta olanıdır. Evet, belki şu anda içinizde söyleyenler vardır. İsrafta hayır olmadığı gibi hayırda da israf olmaz. İbadetlerde de israf olmaz diyenlerinizi duyar gibiyim ama hayrul umur edvemuha, işlerin hayırlısı devamlı olanıdır buyurmuş Efendimiz. Büyüklerimiz de el istikametu fevgal kerame, düzenli hareket keramet sahibi olmaktan daha üstündür buyurulmuş. Öyleyse bir gün bir cüz, öbür gün 8 cüz, bir gün 10 cüz, 3 gün hiç yok. Bir gece 10 rekat, öbür gece hiç yok. Böyle zikzak yerine istikrarlı ama nefsi de yormayacak şekilde ibadetlere devam etmek. Nafile ibadetleri zaman zaman terk etmek de Efendimizin sünnetidir. Bunu sanki farzı terk gibi düşünmek doğru değil. Gayr-i müekked sünnetleri Efendimiz zaman zaman terk etmiş. Zaman zaman olacak. Hiç terk etmemek bir iddiadır. Ben illa terk edin demem, bak dikkat edin, bunu diyemem, dilim varmaz ama ben hiç ikindinin yatsının ilk sünnetini terk etmedim demek bir iddia sahibi olmaktır. Zaman zaman terk peygamberin sünnetine daha uygun bir davranıştır. Takdiri size bırakıyorum. Değerli kardeşlerim, nasihat mümine fayda verir. Hatırlatmak Müslümana fayda verir. Mevcut bilgisiyle beraber imanını ve ibadetini de artırmaya vesile olur. Zaten malumunuz şimdi hocalar çok çeşitlendi. Hangi hocanın sohbetini dinleyelim, hangi hocanınkini dinlemeyelim? Sizi takvaya yöneltenlerinkini dinleyin. Şunu kılmasanız da olur, bunu yapmasanız da olur. Şu farz değildir, bu vacip değildir. Vaciplerin bile bazen terki mümkündür gibi ibadetleri, mevcut ibadeti, farz ve vacip ibadetleri ve sünnet-i müekketleri, biz ona namazların önünde ve sonunda olan sünnetler biliyorsunuz, Efendimizin uyguladığı sünnetlerdir. Onlar kendi arasında müekket ve gayri müekket olarak ayrılırlar. Bunları terki tavsiye eden, şuraya kadar kadınlar açabilir, buralarına kadar açabilir diyenler, orada açabilir, hiç mi açılacak yer yok derseniz, el, yüz ve ayaklar hariç bütün vücudun örtülmesi gerekir. Taviz anlamında, nefse fırsat ve pay verecek anlamdaki nasihatleri dinlemeyin, diğerlerini dinleyin dedikten sonra hepinize hayırlı cumalar dileğimi tekrarlıyorum. Haftaya nasip olursa İmam-ı Azam'ın oğluna yaptığı nasihatların, öğütlerin devamını arz etmeye çalışacağım. Allah'a emanet olun efendim.